Çınaraltı. Sevgili dinleyiciler, bir Çınaraltı programından daha hepinize merhaba. Şu anda radyonuz TGRT FM frekansında ve biz İstanbul stüdyolarındaki mikrofonlardan sizlere sesleniyoruz. Sevgili dinleyiciler, Birinci Dünya Savaşı'nın son yıllarına ait bir hatırayı nakledeceğiz bugün sizlere. 1918 yılına ait. Almanya'nın ve müttefiklerinin mağlubiyeti dört cephede gözle görünür hale gelmişti. Savaşın bütün yıkıcı tesirleri Osmanlı Devleti'nin baş şehrinde de olanca acılığıyla yaşanmaya başlanmıştı. Şiddetli geçen kışlar, yokluk, kara borsa, taht şehri İstanbul'u kasıp kavuruyordu. Viyana'da 68 yıl hükümdarlık eden yaşlı Franz Josef sonunda dünyaya gözlerini yummuş, veliahtı Cihan Savaşı'nı başlatan bir suikaste kurban gittiği için tahta yeğeni Karl geçmişti. Erken bir yaşında birkaç milleti ve birkaç memleketi ihtiva eden eski ve köhne bir imparatorluğu miras alan genç imparator Karl, bu savaşın yenilgiyle bitecek sonunun Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun da son olacağını görmüştü ve gizliden gizliye barış temaslarına başlamıştı. Fakat artık saat çok geçti. Dört cephede çatırdayan Alman ittifakını biraz daha ayakta tutabilmek için genç hükümdar ile Fransız asıllı eşi Zita'nın cephenin doğu kanadı olan Bulgaristan'a ve Osmanlı başşehrine bir gezi yapmalarının faydalı olacağı düşünülmüştü. Birkaç kez tarih değiştirildikten sonra bu ziyaretin bahara kalması uygun bulundu. Ve genç çift 1918 Mayıs'ı ortalarında Viyana'dan trene bindiler. Birkaç günü yolda ve Sofya'da geçirdikten sonra ayın 18'inde Edirne'den Türkiye'ye girdiler. O günün akşamı İstanbul'daki Avusturya sefiri Pallavicini ve ateşe militer askeri ateşe Pomirankovski trenle majeste konuklarını karşılamaya çıktılar. Ve geceyi Çerkezköy'de yataklı vagonda geçirerek 19 sabahı, Mayıs'ın 19 sabahı hükümdarlarını karşıladılar. Elçiden sonra ateşeyi kabul etti İmparator Karl ve tren İstanbul'a yaklaşırken Türk merasim kaideleri hakkında bilgi edindi ve protokole dair kimselerin listesini aldı. İlk istikbal merasimi, yani karşılama merasimi Küçükçekmece tren istasyonunda yapıldı sevgili dinleyiciler. Ve imparator beraberindeki heyetle beraber burada Türk askeri birliklerini selamladı. İmparator Karl merasimde askerleri Türkçe selamlamak arzusunu açıklamıştı. Fakat ömründe hiç Türkçe kelime ağzından geçmemiş olduğu için o zamanki askeri selam biçimi olan "Sabahınız hayırlı olsun askerler" gibi biraz uzun ve çetrefil bir cümleyi ta Çerkezköy'den Çekmece'ye kadar olan mesafe içinde temrin yapa yapa söylemeye çalıştı ama bir türlü düzgün söyleyemedi. Neticede askeri ateşenin hemen imparatorun arkasında yürüyerek Avrupa'daki operalarda ki gibi bir usulle ona sufle etmesi formülü bulundu. Tren gara girdiğinde kıtayı teftiş ederken ataşe ne kadar İstanbul'da oturmuş olsa yine de yabancı olan aksanıyla bu tumturaklı cümleyi nasıl telaffuz edebildiyse ve majesteleri de bunun içinden kulağının yanıyla ne kadarını alabildiyse onu gür sesiyle açıkladı. Asker tek bir ağızdan çok yaşa cevabıyla onu karşıladı. Asıl karşılama Sirkeci'deydi sevgili dinleyiciler. Peronlar nefis halılarla örtülmüştü. Duvarlara çiçek kırlantlar asılmıştı. Direkler bayraklarla donatılmıştı. Evet, Sirkeci Garı'nda ihtiyar ve yorgun padişah Mehmet Reşat, hesaplı ve sabırlı veliaht Vahidettin Efendi, Şehzade Abdülmecit Efendi ve diğer hanedan mensupları, bu arada Enver Paşa, Talat Paşa, Şeyhülislam Musa Kazım Efendi ve kalabalık bir efendim ricali devlet hazırdı. İmparator da bu seyahate efendim verdiği ehemmiyeti göstermek için sayısı yüksek bir heyetle geliyordu. Mahiyette Prens Lobkovic, Baron Zaitler, Prens Tun, efendim meşhur Prens Esterhazy, Graf Bertolt, efendim saray nazırı Graf Hunyadi, Graf Kont demek. Efendim yine Avusturya'nın Dışişleri Bakanı Baron Burian, Genelkurmay Başkanı Baron Arz ve daha birçok Avusturyalı devlet adamı ve Avusturya'nın, Macaristan'ın soylu kimseleri vardı. İmparatoriçenin Nedim Eriklerin iki prenses, Schwarzenberg ve Batiyani, Şeref Kavalyeni ise efendim General Baron Bankel yapıyordu. Daha önce Alman İmparatoru II. Wilhelm ziyarete gelmişti. Belki günün şartlarını düşünerek ve harpte Almanya'nın öncü rolünü düşünerek askeri üniformayı tercih ettiği için gerek Almanlar gerekse Türkiye'lileri basit ve gösterişsiz harp elbiseleriyle iktifa etmişlerdi. Ancak Avusturya'nın yeni hükümdarı hem gençlik ve hem de güzelliklerini böyle dört başı mamur ortaya koyabilmek için hem de belki bir Viyana şıklığı, bir Viyana zerafetiyle doğunun merkezinde efendim gönülleri fethedelim, bundan harpte mihver devletleri lehinde netice çıkarabilelim diye gündüz gala kıyafetlerini tercih etmişlerdi. Lokomotif durup da misafirler inmeye başlayınca Sirkeci Garı'nı bin renkli bir tablo doldurdu. İmparator Karl, Macar asilzadesi ve devlet mareşali üniformasının içindeydi. Koyu kırmızı elbisesi sırmalarla altın kordonlara boğulmuştu. Omuzundan beyaz bir saltanat kürkü, bir hermin kürk yana doğru iniyordu. Başındaki kalpak üzerinde kocaman elmaslar, yüksek tüylü bir sorgucu taşıyordu. Fransız asıllı imparatoriçe buna göre daha sade, beyaz bir tuvalet içindeydi sevgili dinleyiciler. Pırlanta bir saat kordonu vardı ve şahane bir inci gerdanlık dizisi takmıştı. Fakat gerek genç çiftin şıklıkları, güzellikleri, gerekse peşlerindeki heyetin debdebesi, her zaman gösterişli efendim elbiseleri vurgun olan doğulu başşehirlerin gözlerini kamaştırmaya yetmişti. İlk intibalardaki bu hayranlığı daha oracıkta Şehzade Abdülmecit Efendi Avusturya sefirine ifşa etmişti. Hükümdarların tanışması ve mahiyetlerinin efendim birbirlerine takdim edilmelerinden sonra 25 merasim arabasından ve yüzlerce faytonla birkaç da otomobilden müteşekkil kortej Sirkeci Garı'ndan hareket etti. Birinci arabada padişah ve misafir imparator yan yana oturmuşlardı. Aslında normalde rutin milletler arası protokol kaidelerinde padişahın yanında imparatoriçenin oturması lazımdı. Ancak Osmanlı merasim kaidelerine göre padişahın bir kadından oturması mümkün olmadığı gibi padişahın hanımı bu merasimde bulunmadığından dolayı onun da Avusturya İmparatoru ile oturması mümkün olmayacaktı. İşte buna şöyle bir formül bulundu. Sultan Reşat misafir imparatorla yan yana oturdu. Karşılarında bu gibi merasimlerde yeri orası olmadığı halde belki Almanca tercümanlık yapsın diye, belki biraz da rolünü ve ehemmiyetini herkese göstersin diye başkumandan vekili Enver Paşa böyle koltuğa ilişmiş olarak yer alıyordu. İttihatçıların gidişatından hiç memnun olmayan ve kendi gününün gelmesini bekleyen Veliaht Vahidettin Efendi'nin bu protokol hatasına da bir mim koymuş olacağını tahmin edebiliriz. Evet, ikinci arabada yan yana İmparatoriçe ile Şehzade Veliaht Vahidettin Efendi ve karşılarında misafir hükümdar eşinin maiyetine verilen eski hariciye nazırlarından Rifat Paşa oturuyorlardı. İstanbul halkı yol boyunca dizilmişti sevgili dinleyiciler. Genç ve güzel hükümdarlara çılgınca sevgi gösterilerinde bulunuyordu. Bundan hem misafirler hem de bizimkiler harbin dertlerinin unutulduğunu görerek memnunluk duyuyorlardı. Ancak eskiye bağlı ihtiyar hükümdar Sultan Reşad'ın bu alkışlardan ve yaşa var ol seslerinden dolayı ne hissettiğini pek bilemiyoruz. Çünkü Osmanlı adetlerinde hürmet ve sevgi ancak susarak ve gözlerini önüne eğip el bağlayarak açıklanırdı. Halkın bağırıp çağırması şark cemiyetlerinde ancak isyan ve menfi reaksiyon hallerine mahsustu. Meşhur tarihçi ve devlet adamı Cevdet Paşa tezakirinde bunu açıkça yazıyor. Ve ilk defa diyor Sultan Abdülaziz'in Mısır'dan dönüşü şenliklerinde bu yeni vaziyet görüldü diyor ve bunu hayretle kaydediyor. Halbuki bu tür heyecanlar bir takım sosyal emarelerdir ve halkın artık batılılaşma yolundaki mesafesini göstermektedir. Sonra sevgili dinleyiciler bu sempatik Avusturyalı gençlere, genç dediğimiz hükümdarla hanımı tabii, bunlara halkın gösterdiği sevgi yine hiç değilse fiziki bir sebebe dayanıyordu. Çünkü bu halk aradan yarım yüzyıl geçtikten sonra buz parçası gibi soğuk ve Türklere zerrece muhabbet duymayan İran İmparatoriçesi Süreyya'ya da coşkunca sevgi gösterileri yapmıştır. Onun için Türk halkı güzeli ve debdebeyi sever. Evet, misafirlerin ikametine Yıldız Sarayı'nın bugün yanlış olarak Şale adı verilen ve okunuşu daha da uzatılıp böyle Alaturka şule der gibi şale şekline sokulan merasim dairesi ayrılmıştı. Aslı şale köşküdür. O bile doğru değil ama şale köşkü eskiden merasim dairesiydi. Öğleden sonra imparatorla eşi Sultan Reşad'ı Dolmabahçe Sarayı'nda ziyaret ederek Sirkeci'deki karşılamayı resmen cevaplandırmış oldular. Bu Sirkeci'de Sultan Reşad'ın Avusturya İmparatoru Karl'ı karşılaması filme alınmıştı sevgili dinleyiciler. Türk sinemacılığının yeni yeni inkişaf ettiği zamanlarda Ordu Sinema Dairesi tarafından filme alınmış ve ben çocukluğumda bu filmi seyrettiğimi hatırlıyorum. Sultan Reşad'ın gelişi, istasyonun süslerle donatılması, orada bekleyişi, tren garının gelişi, İmparator Karl'ın hakikaten bu güzel elbiseleriyle trenden inişi, yakışıklı uzun boylu, pos bıyıklı, çakır gözleriyle, Sultan Reşat'la beraber yürüyüşü, o zamanki devlet ricali, Enver Paşalar, Vahidettin Efendiler, Abdülmecit Efendiler, Şeyhülislam Musa Kazım Efendi, efendim Talat Paşa ve İmparator tek tek bunların hepsiyle konuşuyor. Efendim bunların hatırlarını soruyor. Nazik de bir hükümdardı bu Karl. Bunu ben çocukluğumda seyrettiğimi hatırlıyorum. Şu anda sizlere bunu anlatırken zaten bu film çok eski, siyah beyaz ve hareketlerin son derece süratli olduğu bu film gözümün önünden sinema şeridi gibi geçiyor zaten sinema şeridi. Evet, imparatorun İstanbul'a geliş günü Karl'ın yani imparatorun İstanbul'daki yabancı elçileri ve Osmanlı ileri gelenlerini kabul etmesiyle geçti. Akşamına Dolmabahçe Sarayı'nda iki hükümdar baş başa ve yakın çevreleri ile yemek yediler. Yakın çevrenin bir kral ve padişah için en azından bir düzine adam demek olduğunu ve nitekim o akşamki entim yemekte 24 kişinin bulunduğunu kaydedelim. 20 Mayıs 1918 İstanbul'unda, zamanımızda da olduğu gibi güneşli ve parlak, sıcak bir gün hüküm sürüyordu. Misafirler sabahleyin Beyoğlu'ndaki Avusturya-Macaristan Kilisesi'ne gidip ayine katıldılar. Sonra Topkapı Sarayı'nı turistler gibi gezdiler. Aya İrini Kilisesi'nin önünde mehter takımını dinlediler. Öğleden sonra Sultan Mehmet Reşat, Yıldız Sarayı'na gelerek bir gün evvelki ziyareti iade etti. Ve genç hükümdar Karl'a bir Osmanlı müşir yani maraşal üniformasını hediye etti. Evet, tarihin namlı misafirliklerinden birisi olan Avusturya İmparatoru Karl ile eşi İmparatoriçe Zita'nın Osmanlı Devleti'ni ziyaretlerinden bahsediyoruz. Evet, İmparatorla eşinin İstanbul'a geldikleri günün ertesi günün gecesi ziyareti taçlandıran ve merasimleri zirve noktasına çıkaran ve efendim Dolmabahçe Sarayı'nın da hayatında gördüğü en ihtişamlı masal gecelerinden ve efendim düşlerinden birisi cereyan etti. Önce akşam saat 8'de bir gala yemeği verildi. Sofra 120 kişilikti. İpek örtüler üstünde uzayıp giden mevsimin nadide çiçekleri sofrayı zengin bir bahçeye çeviriyordu. Erkeklerin altın kordonlarla süslü üniformaları, efendim kadınların mücevherleri, uzun masalara dizilmiş şamdanın, efendim şamdanların böyle titreyen titrek ışıklarıyla göz alıyordu. Mızıka-yı Humayun birbirinden ince marşlar, parçalar çalıyordu. Yemek bitince aşağıdaki büyük muayyede bayramlaşma salonunda 1000 kişilik fevkalade büyük bir resepsiyon verildi. Herkes yemeği yiyenler oraya indiler. Davetliler o müddet içinde gelip toplandılar. Sonra hükümdarların gelişi topluluğu hareketlendirdi. Şamdanların ışıklarına dünyanın en yüksek kubbelerinden birinden inen 7 tonluk İngiliz avizesinin her tarafa saçtığı renkli ışıklar karışıyordu. Üst balkanda Mızıka-yı Humayun yani mızıka nameler gönderiyordu aşağıya. Adeta oradaki insanların üzerine altın gümüş tozları dökülüyordu. Görünmez efendim ışık konfetleri, pullar, payetler durmadan yağıyor, eriyor, eriyordu. Gecenin ileri saatlerinde kimse istemeden davet bittiği, mızıka sustuğu zaman İmparator Karl ve eşi Zita ev sahiplerine, o gece iyice yorulan ihtiyar Sultan Mehmet Reşat'a, hanedan halkına veda ederek lacivert geceye ve denize açılan kapıdan sarayı terk ettiler. Herkesin hafızasında bu unutulmaz gecenin hatırası ve damaklarda silinmez buruk tadı kalmıştı. 1000 kişilik camianın mensupları daha günlerce gördükleri o rüyayı ve İmparatoriçenin gül pembesi elbisesine takmayıp adeta serdiği elmaslardan oluşan o muhteşem pantantifini ve diademi konuştular. Ertesi günü 21 Mayıs sabahı genç hükümdar aslında kanlı bir harbin içinde bulunduğunu ve kendilerinin biraz da harp ve askerlik mevzularıyla meşgul olması gerektiğini düşünerek Taksim Meydanı'nda tanzim edilmiş olan askeri geçit merasimine şeref verdi. Tabii akşam feneri geç söndüren genç majeste merasime geç ama hayli geç geldi. Bunu Avusturya askeri ateşesi General Pomyankovski hatıralarında yazıyor. Teftiş edilecek olan birlikler bizimle beraber harpte olan Avusturya-Macar askerleriydi. Bütün kor diplomatikte hazırdı. Zamanın ölçülerine göre çok tatmin edici teçhizatı ve askeri kılıkları beğenen İmparator Karl hoşnutluğunu bildirdi. Tabii Galicia'da, Mısır'da, Hicaz'da çarpışan birlikler aynı vaziyette bulunmuyorlardı. Thank you. Evet, Enver Paşa imparatorun genelkurmay başkanı Baron Archsa iki ateş arasında, Türkiye ile majestelerinin devleti arasında Almanya'dan ayrı olarak hususi bir askeri anlaşma teklif etmişti. Maksadı Suriye ve Kafkas cephesine araç ve gereç yardımı temin etmekti. Bugünün aklıyla Almanların hatırına koca bir orduyu kara gömdükten ve harpte akşamı ettikten sonra 12'ye 5 kala yapılan bu çırpınmaların hikmetini anlamak mümkün değil. Ama o zaman Avusturyalı asiller de anlamamış olacaklar ki nezaket nidalarıyla efendim bu genç dahinin tekliflerini geçiştirmişler. Almanlara kan ve lisan bakımından bizden çok daha yakın olması gereken General Pomyankovski zaten Enver Paşa ve arkadaşlarının Alman zaferine daha baştan Avrupa'yı ve kuvvetler dengesini hiç bilmeden par prensip inanmış olan kafa yapılarını hiç anlamadığını yazmaktadır. Neyse 21 Mayıs gününü akşamında Avusturya Macaristan Kaiserliği'nin yeni bitmiş olan elçilik sarayında İmparator Karl ve eşi Zita veda ziyafetlerini verdiler. Dolmabahçe'ye gidip hünkâra veda ettiler. İstanbul macerası bitmişti. Aynı saatlerde Sirkeci'den trene binerek bu genç yaşlarında kendilerini Viyana'da beklemekte olan harp mağlubiyeti, koca bir imparatorluğun çöküşü, paylaşılması ve vatanlarından sürgün akıbetleri ve kaderleriyle olan randevularına doğru karanlık gecenin içinden hareket ettiler. Balkan dağları boyunca trenin tekerleklerinin çıkarttığı nakarat sesleri içinde gözlerini bir an yumduklarında Boğaz'ın lacivert suları kenarındaki muayyede salonunun o inanılmaz rüya ışıklarını ve masal renklerini de hatırlayarak. Talihin şu tesadüfüne bakın ki sevgili dinleyiciler, İmparatoriçe Karl'ın ve eşinin en son şahit olduğu ihtişam işte bu Dolmabahçe Sarayı'ndaki gece oldu. Ülkesine dönüşten kısa bir süre sonra Avusturya Macaristan İmparatorluğu müttefiklere yenildiğini açıkladı ve teslim oldu. Bu teslim arkasından imzalanan anlaşma neticesinde Avusturya Macaristan'da ihtilal oldu. Macaristan Avusturya'dan ayrıldı ve Avusturya tahtından Karl indirildi. Hatta Avusturya'da monarşi kaldırılarak cumhuriyet ilan edildi. İmparator ve eşi, ailesi ülkeden sürgün edildiler. Karl bu acıya dayanamayarak birkaç sene sonra genç yaşında vefat etti. Hanımı Zita, İmparatoriçe Zita yakın zamana kadar taht üzerindeki haklarından vazgeçmedi ve bundan birkaç sene kadar önce vefat etti. İmparatorun oğlu Otto von Habsburg bugün hayattadır ve Avusturya'da önde gelen bir diplomat olarak gerek Avusturya'da gerek Birleşmiş Milletler'de hizmet etmiş ve kendisi Avusturya tahtındaki haklarından feragat etmiştir. Sevgili dinleyiciler, böylelikle sayılı dakikaların sonuna geldik ve Çınaraltı programına bu hafta son veriyoruz. Haftaya tekrar sizlerle beraber olmak ümidiyle hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyor, hoşça kalın diyoruz.
Çınaraltı.